Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman.
Lütfü abicim elhamdülillah programımızla ilgili saymayı uzun zamandır bıraktık. Ama anladığım kadarıyla birçok insan Ruberu yüz yüze de böyle teşekkürlerini ilettiler bizlere. Güncel ve gündeme taalluk eden konuları işlediğimiz için. Biz de dedik ki inşallah izlen devam edeceğiz. O yüzden bugün de gönlümüz yavaş yavaş artık yaz aylarının rehaveti yerini sanırım İstanbul için trafiğe, işte o her taraftan öğrencilerin akın ettiği bir döneme bırakacak. Allah nasip ederse yavaştan eğitime hazırlanıyoruz. Bu noktada size de hayırlı dersler diliyoruz. Üniversitedeki hocalığınızdan mütevellit. Muhtemelen sizin de hem yüksek lisanstan hem doktoradan hem lisanstan öğrencileriniz olacak. Liselere falan derse girmiyorsunuz değil mi Lütfü abi şu an?
Henüz girmiyorum evet.
Ama bugün liseyi de içeren bir konuyu konuşmak istiyoruz. Şöyle yani Türkiye'de eğitim hani neredeyse daha hatta artık 4-6 yaşa da indirebiliriz. O alanda da büyük bir sonuçta öğrenciler kreşlerde eğitimlerine başlıyorlar. Belki doktorayı da katarsak 25-30 yaşına kadar böyle yoğun bir eğitimin içindeyiz. Neredeyse 20-30 sene Türkiye açısından bir eğitimle geçen zaman var. Fakat son senelerde hatta sanırım bu sene yapılan bir araştırmaya göre 17-24 yaş arasındaki gençlerin Türkiye'deki eğitimden memnuniyetsizlik oranı %71. Lütfü abi %71 büyük de bir rakam.
Evet.
Ve bu hep de tartışılan bir konu. Bunu siz de zaman zaman dergilerde işlediğiniz oldu. Öyle hatırlıyorum. Yani hani bu kadar bir eğitim ve öğretimin içindeyiz ama gerçekten maksat hasıl oluyor mu? Büyük bir soru. Ve hatta bugün hani veliler de kendi arasında bunu bir muhasebeye tutuyorlar. Yani 7 sene, 10 sene İngilizce gören bir öğrenci İngilizceden basit düzeyin dışında bir şey konuşamadığı oluyor. Matematik gibi çok temel alanlarda çoğu zaman hani bunu yokmuş gibi geçtiğimiz de olabiliyor. Diğer noktada belki meselenin öğretmenlere bakan yanı var. Yani %71 belki de öğretmenlerin, hocaların öğretemediğinden de belki şikayetçiler. Çünkü orada da belki bir rutinleşme, sıradanlaşma var. Hani idealle bir öğretmen oluyor. 2 senede diyelim ki milli eğitimin ya da Türkiye'deki genel sosyolojik ya da psikolojik havanın etkisiyle ya hani 15'inden 15'ine maaşını bekleyen ve ideallerini kaybeden belki binlerce öğretmen de karşımızda. İş zor yani Lütfü abi. Şundan yani hem yıllardır tırnak içinde öğrenciliğiniz oldu ki belki de hala sizin için de öğrencilik devam ediyor. Doğru mu? Yani hep öğreniyoruz ama bizler için ya da birçok insan için de hocasınız. Yani öğretmensiniz. Yani şu an şikayetin hem muhatabısınız. Hem belki de kendi gençliğinizden bakarsak mağdurusunuz. Yani sizin söyleyecekleriniz önemli.
Süleyman'cığım sen doğru telaffuz ettin ama ben bir şeyle başlamış olayım. Muhatap diye telaffuz ediyorlar. Çok böyle ilginç bana şey geliyor.
He.
Yani muhataptır o.
Muhatap.
Evet ama bir genel popüler Galat-ı Meşhur'a doğru gidiyor yani. Herkes artık bunu bu şekilde kullanacak. Bir müddet sonra diyecekler ki Galat-ı Meşhur lisan-ı fasihten evladır kardeşim diyecekler. Yani meşhur olmuş herkesin yaptığı bir yanlış doğrusundan evladır diyecekler. Ve bizi de muhtemelen bu şekilde kullandıracaklar. Onun doğrusu muhataptır.
Muhatap.
Ya yani muhatabız ve mağduruz. Burada hani öğretmen kötüdür, öğrenci şöyle efendim mağdurdur gibi bir tartışmaya girmeye gerek yok. Çünkü sistem son tahlilde mağdurları, müştekileri ve mensuplarıyla aynı sistem olduğu için.
Yani hepimiz öğütüyor mu bir
evet,
açıdan?
Evet, evet. Öğrencisini hani muhteşem alkışlıyorsan öğretmenini alkışla. Yok öğrencisini al diyorsan al öğrencisini vur öğretmenine gibi bir aslında
döngü
var. Onu bu zaviyeden değerlendirdiğimizde ben her iki tarafı da aslında aynı yerde görüyorum. Ama milli eğitimin ya da içinde bulunduğumuz eğitim sisteminin bir küresel boyutu var. Biz bu küresel boyutu son dönemde çok daha yakından hissetmeye başladık. Hele bu online teknolojilerin gelişmesiyle. Ve böyle olunca da gençler de daha çok bu tür online teknolojilerle dışa açılıp dış dünyadaki bir takım böyle hani yaldızlı ve yıldızlı yerleri görmeye başladıkları andan itibaren kendileri dönüp böyle ne yapıyoruz biz, neler oluyor gibi bir takım kıyaslara giriyorlar. Aslında bunun biz bir ara bir programda konuşmuştuk. Yani niye yurt dışına gitmeyi istiyorlar, niye efendim ülkelerini sevmiyorlar diye bu eğitim sisteminden memnuniyetsizlikle onunla arası bir paralellik de var. Bunun bir yanılsama olduğunu biz kendimiz aslında konuşmuştuk. Böyle konuşmuştuk. İddiamız bu yöndeydi. Bunun eğitime bakan tarafında da gerçekten sistemin tamamen mağdur ürettiğini, tamamen müşteki ürettiğini söylemek mümkün değil. Yani hepimiz bu sistemle bir yerlere geldik. Çok güzel örnekler de var, başarılı örnekler de var. Ama genel itibariyle bakıldığında bu memnuniyetsizliği haklı kılacak da bir sistemik, yani sisteme ait bir takım arızalı taraflar var mı? Var. Ben bunların en başında gelenin, birçok belki o sistemden rahatsız olanın paylaşmayacağı bir şekilde bir ideal yoksunluğu olduğunu iddia ediyorum. Bir nizam-ı alem ülküsü diye efendim hani mukaddesatçı insanların daha çok dillendirmeyi sevdikleri o tabir aslında milli eğitimin yoksun olduğu bir idealdir. Orada bize hep ne derler? İşte çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkmak meselesi. Yani oradaki o muğlak ifadenin daha böyle milli, yerli, daha belki efendim
mukaddesatla dolu mu?
Maneviyat ve değerlerle aslında bezenmiş bir muhtevaya bürünmesi şarttır. Bu Yunanların Megola iddiasıdır. İşte bugün Muharref Tevrat'a inanan işte efendim o katil devletin her şeye rağmen insanların gözünün içine baka baka güç odaklarını arkasına alarak bugün yapmaya çalıştığı kendi o idealine yönelik bir yönelimdir. Çocuğunu ona göre yetiştiriyor, sistemini ona göre kurguluyor efendim ve bütün idealini, motivasyonunu ona göre, ilişkilerini ona göre dizayn ediyor, ona göre tasarlıyor. Şimdi bunun tabii Türkiye gibi zor bir coğrafyada, özellikle o hani 100 sene önce çok büyük bir tecrübe, büyük badire atlatmış bir ülkede, çok nazik bir coğrafyada bunun kurgulanması oldukça zordur. Ama şunu da biliyoruz ki, yani siz sığ kalamazsınız. Sığ kaldığınız müddetçe sizi boğarlar. Bir şekilde oranızdan buranızdan tırtıklarlar. Sizi işte efendim tekrar ya büyük olmaya zorlarlar veyahut da işte efendim
sindirirler.
Sindirir, tamamen
söndürür.
Evet, uydu devlet haline getirirler. Biz onu ikinciyi hiçbir zaman için tercih etmeyeceğimize göre birincinin önümüze çizmiş olduğu yoldan gitmek zorundayız ki o yol badireli, zor, meşakkatli ve hakikaten kahırlı bir yoldur. O yolun işte en önemli azı eğitim sistemindeki
ilim.
Evet. Evet, ilim denen o işte alıp kendi değerlerimiz çerçevesinde kendimize ait bir hayat tarzı, ona uygun, ona mümasil araçlar, yöntemler, usuller geliştirip işte efendim o müvazene içerisinde yerimizi alma meselesi. Ben bu anlamda sistemin en büyük yoksunluğunun bir ideal, bir kızıl elma yoksunluğu olduğunu düşünüyorum.
Yani, büyük gaye.
Evet, büyük gayemiz ne yani? Bu anlamda hani bizi böyle ateşleyecek, herhangi bir ortalama bir ferde de yani en basitinden en böyle sofistike olanına kadar anlamlı gelebilecek, senin bu yeryüzünde niye var olduğuna dair o sorunun da cevabını bir anlamda önüne koyabilecek o ideal. O ideal aslında var. Yani o bizim aslında tarihi hafızamızın bir anlamda dışa vurumudur yani. Siz bunu ne kadar yok saymaya çalışsanız da o hep vardı ve olacak da. Yani şu coğrafyada benim insanım dediğim insanın yaşadığı zorluklarla ve etrafındakilerin ona bakışlarıyla zaten oluşturduğu bir kızıl elması var. O mefkureyi biz Afrika'ya gidince de hatırladık, Asya'ya gidince de hatırladık, Orta Doğu'ya gidince de hatırladık. Dünyanın en ücra köşesinde bile nereden geliyorsun? Şuradan. Ha, siz şunlarsınız tarzında böyle bizim önümüze o kızıl elmayı koydular.
Yani kendimizi hatırlıyoruz ister istemez.
Evet.
Yani biz unutsak dahi bizi hatırlatacak bir iklimdeyiz.
Evet, öyleyiz. Sıkıntı şu. Ben bunu yok saymaya çalışıyorum. Diyorum ki ya bak ben bir zamanlar böyle sizin efeliğinize karşı efelik yapan mahallenin namuslu delikanlısıydım. Ama ben o rolden vazgeçtim artık. Ben de bu diğer haylazlar, haytalar gibi Esas jandarmanın gölgesinde yaşamaya razıyım bundan sonra diye böyle bir kısık sesle bunu ifade etmeye çalışmışız ama o ses bile o kadar gür bir ses ki kısık sesimiz. Yani o rol bize yakışmıyor yani. Durmuyor. Ve zaman zaman da bu nüksediyor. O tarihi hafıza birden çıkıp geliveriyor mesela önümüze ve bakıyorsun ki sen ya ben neymişim diye böyle ya bir hüzün dalgasıyla karşı karşıya kalıyorsun.
Ya da belki de bir umuda dönüyor.
İşte bunun umuda dönmesi meselesini milli eğitimin bir şekilde ortaya koyması lazım. Ben bu son müfredat çalışmalarının, yeni müfredatın bu noktada bir kilometre taşı teşkil ettiğini düşünüyorum.
Ki üstünde çok tartışma var şu an.
Tartışmanın da taraflarına bakarak aslında bunu söylüyorum.
Türkiye'de bir direnç var çünkü.
Evet. Türkiye'de hep direnç olacak.
Hep oldu.
Evet. Ve özellikle de bazı kesimlerin işte bu müfredat bir yıl uygulanması ertelensin şeklinde yapmış oldukları böyle efendim o ikazların bu konudaki canhıraş gayretlerinin hepimizin gözünü açması gerekiyor Süleyman'cığım. Yani ben bizim özellikle hani mukaddesatçı, maneviyatçı, milliyetçi, biraz daha değerler noktasından bakan kesimlerin bu müfredatı değerlendirmekte çok eksik kaldıklarını düşünüyorum. Hadiseyi getirip yine İmam Hatip müfredatına, din derslerinin muhtevasına, işte efendim bir takım böyle değerlerin verilip verilmediğine getirip koyduk. Ya mesele ondan ibaret değil. Mesele hakikaten büyük bir insanlık mücadelesi. Ve bu insanlık mücadelesi içerisinde hani şu milletin duruşuyla, bakışıyla, konuşmasıyla, yaptıklarıyla, hareketleriyle, eylemleriyle, fiilleriyle ortaya koyacağı efendim yeni hayat tarzına bütün insanlık ihtiyaç duyacak. Bunu sadece efendim İmam Hatip'te şunu öğrettiniz mi, din dersinde bunu verdiniz mi diye bunu efendim şey yapmamak lazım. Böyle biraz hani basite almamak lazım yani.
Bir kısır alanda değerlendirmemek gerekiyor.
Müfredatı çok genel bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekiyor. Orada da Türkiye yüzyılı vurgusunun ben hani eksik tarafları olsa da önemli bir vurgu olduğunu düşünüyorum. Ve hani işin gerçekten teknik boyutunda, efendim o pedagojik boyutunda, o devasa işin herhangi bir efendim şahsın ya da işte efendim belli bir zaman diliminin buna yetmeyeceği kanaatinden yola çıkarak biz belki bunu değerlendirmekte eksik kalıyoruz. Ama bu noktada müfredata karşı çıkan kesimlerin kimlikleri hepimizi intibaha getirmeli, uyandırmalı. Bu demek ki doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.
Onlar yani direnç gösteriyor.
Evet.
İstemiyor.
Evet.
Reddediyor.
Evet, çünkü ortaya konacak o müfredatla çıkacak mamul çıktı. Bundan sonraki süreçte daha evvelki 70-80 senelik süreçte gelenden daha farklı bir tip olacak. Daha özgüven sahibi, daha efendim milletinin ortaya koymuş olduğu başarıların farkında ve bunu daha çok arttırmaya azimli ve bu dünya muvazenesinde de yerini bilen. Dolayısıyla işte efendim filancalar gibi olalım. Hayır, biz kendimiz olalım, onlar da bize öykünsünler noktasında bir özgüven sahibi. Bu özgüveni vermenin hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabildiğimiz takdirde dönüp belki İşte şurayı daha yaşanılır, daha efendim cazip, herkesin böyle gözünün baktığı bir yer haline dönüştürmek işten bile değil. Olmuş zamanda, bu da böyledir zaten. Bunu yalnız Süleyman'cığım bir tarafından da hani bu yurt dışı hayranlığıyla beraber değerlendirdiğimizde yani mevcut memnuniyetsizliğin ki oradan çıktık. Hani bir alarm zili vermesi gerektiği kanaatindeyim ben. Alarm zilleri çaldırması yani, gereken bir mahiyet.
Öz eleştiri de yapalım.
Evet.
Yani ve bu gerçekçi olarak da bazı hayatın o ya da eğitimin çıktılarında net konuşalım diyorsunuz.
Evet, şimdi bunun hani kızıl elma yoksunluğuyla efendim işte bak kızıl elma verseydik bu %71 bu şekilde memnuniyetsiz mi olacaktı gibi
daha öte.
Evet, daha farklı bir bağlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim bu şu memnuniyetsizliği efendim hani bir kendimizi de sanık sandalyesine oturtarak işte bunun mesulü biziz ya da işte belli insanlardır deme gibi bir aslında rahatlığımız yok. Keşke böyle bir rahatlığımız olsaydı. Çünkü bu bizim kafa konforumuzu da bir anlamda rahatlayacaktı, sağlayacaktı. Doğru. Meselenin çok farklı boyutları var. Bir kere o küresel boyutta sizin artık işte efendim belli sıralar, belli müfredatlar, belli efendim içeriklerle çocuğunuzu ya da evladınızı tasarım edemeyeceğinizi, tanzim edemeyeceğinizi, hizaya getiremeyeceğinizi görmeniz gerçekliğidir.
Yani aslında çok boyutlu bir konum şu an.
Yani artık o sınıfta işte öğretmenin öğrenciyi şekillendirdiği o günler maalesef geride kaldı. Çok başka bir yere doğru iş gidiyor. Onun belki hazırlığını ve kurgusunu yapmak lazım. Yani bu iş artık milli eğitimi aşan bir boyuta döndü. Orada da sivil toplumun, ki sivil toplumun da son dönemde kendisine ait o refleksleri ve gücü yatsıdığını ve kaybettiğini doğrusu ben düşünüyorum. Sivil toplumun kendi özüne dönüp bu noktada o birim insanın yetiştirilmesi noktasındaki esas işlevine geri dönmesi kanaatindeyim. Ama bunu işte efendim milli bir sınır içerisinde milli işte efendim reflekslerle yapmak gibi bir lüksümüz artık yok. Küresel düşünmek, küresel tehditlerin neler olduğunu bilerek bunlara uygun evrensel çözümler geliştirmek zorundayız. Böyle büyük düşünmezsek hakikaten bizi küçük şu anki şeyimizle, cesametimizle boğacak büyük bir efendim heyula üzerimize geliyor.
O zaman şöyle Lütfü abi, bu ilk bahsettiğiniz eksiklik büyük bir mesele. Hani bu büyük hedef dediğiniz ya da kızıl elma dediniz. Tamam, kızıl elmamız esasında bütün, yani belki de bu devleti yönetenlerin ya da milletin önündekilerin özellikle eğitimde bir noktada hani hedefi göstermeleri bizim için beklenen bir şey aslında. Ve bunun için kafa yorulup bir adeta milli seferberlik ilan edilmesi lazım gibi. Hatırlıyorum Sami Ayverdi'nin öyle bir kitabı vardı sanırım. Milli Marif Davamız gibi. Yani böyle bir Milli Marif Davamız. Tabii nasıl 100 senedir uğraşılıyor, konuşuluyor, tartışılıyor.
Nurettin Topçu'nun da vardır.
Nurettin Topçu'nun, affedersiniz. Evet. Bir de evet doğru, Sami Ayverdi'nin de benzer bir kitabı
ikisinin
vardı.
İkisinin aşağı yukarı aslında aynı
ve çok aslında güçlü kitaplar. De işlemişler evet, evet. Kendince o dönem için. Evet. Ve bugün de bunun eksikliğini çekiyoruz gördüğümüz evet. kadarıyla. Çünkü bu belki de hani hep beraber nereye gittiğimize dair ortalama bir şeye götürecek bizi. Yani bir anlayışa, bir bilince ya da böyle bir hani müşterek duygu birliğine, doğru mu? Evet. Bu önemli. İkinci olarak söyleyebileceğiniz bir şey var mı bunun dışında? Yani bu çünkü şöyle, ben şöyle hayal ediyorum. Mesela ben de sonuçta lisans okudum, liseyi bitirdim, yüksek lisans okudum, bir kısmen doktora tecrübem oldu. Yani orada bir aşk gelince bana her şey yerine oturuyordu yani. Ama aşk gidince zaten lisansta da böyle bütün dersler böyle şey gibi geliyordu. Ama bir hedef, bir hayal, bir kendi içinde bir enerji gelince her şey daha anlamlı oluyordu. Orada da çoğu zaman hocalar da bizi hayal kırıklığına uğratıyordu. Ben hatta hani yüksek lisansa ilk başladığım zamanlarda şey demiştim hocaları falan görünce. Ben dedim kesin profesör olmalıyım. Çünkü o gördüğüm profesör örnekleri çok bana şey geldi yani yetersiz ve dedim ki onlar profesör olduysa ben %100 olmalıyım. Niye? Daha iyisini yapmak için böyle bir beni aslında motive eden bir süreçti. Fakat tamam o büyük hedefi ve kızıl elmayı öncelikli olarak düşünelim. Bu önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani bu ve büyük bir mesele ve bugünün kavgası da biraz bu.
İşte oradan ikinciyi hemen geçebiliriz. Aslında evet. biraz önce ifade etmeye çalıştım. Teknolojiyle küresel bir tehdit altındayız. Teknolojinin araç olduğu ama zamanla amaca dönüştüğü o küresel tehdit içerisinde insanlığı, fıtratı, aileyi, milli kimlikleri, dolayısıyla değerleri ortadan kaldırmaya yönelik hani böyle bir evrensel
saldırı,
ve bir kimlik aslında bu dünya vatandaşlığı gibi herkesi belki aynı tüketici sınıfına indirgeyen böyle
bir düzen var.
Bu düzen içerisinde aslında bir hani kızıl elmayı bu tehdide müvasi olarak kurgulayabilirsek bu aslında sadece bizim kendimize ait bir kurtuluşa vesile olmayacak. İnsanlığın da belki kurtuluşuna vesile olacak bir çıkış olacak. Bunu böyle biraz daha küresel boyutta düşünmek gerekiyor diye doğrusu kanaatim var. Senin bu aşk meselesinden yola çıkarak kurguladığın mevzuda da demin de söyledik onu. Milli eğitimin meselesi aslında öğretmen meselesidir diye. Yani
Öğretmenin eğitimi mi?
Evet, öğretmenin eğitimi.
Yani onların da...
İşte bu kızıl elmayla, bu evet. heyecanla, bu aşkla ve en önemlisi de hani belli bir bilginin ya da işte efendim muhtevanın aktarılmasından daha ziyade bir hal eğitiminin, işin sevgisinin, işin muhabbetinin verilmesinin daha önde olduğu bir aslında eğitim öğretim düzenine geçmek gerektiği kanaatindeyim. Bu şeye benziyor. Yani işte siyer öğreteceksin mesela. 571'de doğdu diye mi başlayacaksın yani? Yok. Bu siyeri niye okuman gerekiyor senin? Resulullah senin hayatında ne anlam ifade ediyor? Resulullah efendim bizim bu inanç silsilemizdeki yeri nedir? Biz önce ona inanarak başladık yani. Dedi ki Kur'an budur, Allah budur. Hepsini bize o öğretti. Dolayısıyla Resulullah'ı öğrenmek onun sevgisini öncelikle, onun bizim hayatımızdaki ihtiyacına işaret ederek başlayacak. Bu eğitimin her safhasıyla ilgili. Ben de o noktada hep söylediğim klişe haline gelmiş bir şeyim vardır. Bana göre eğitimin en temel meselesi bir öğrencide bir devrim, bir inkılap başlatabilmesidir. O inkılap da şudur. Bu dünya içerisinde niye bu kadar insan içerisinde artı birsin? Çünkü o özel bir insan. Herkes özel yani. Biriciyiz. O biricikli insana sağlayan o kendine ait hususiyetleri keşfet ve oradan aslında hiç kimseye has olmayan kendine mahsus bir yolun olduğunu fark et.
Yani o ferdiyet sırrı.
Ferdiyet sırrını bulmak meselesi yani. Şimdi ferdiyet sırrını bulamayan hocalarla, öğretmenlerle bir başka çocuğun ferdiyet sırrını bulmasını bekleyebilir misiniz?
Evet. O zaman herkesin zaten sıradan olduğu bir iklim. Ki yani, bugünkü gerçekliğimiz evet. oluyor çoğu zaman.
Şimdi bu da zaten aslında sıradanlığın ve sığlığın işte bu
yüzeyselliğin
aslında biz cehennemindeyiz şu anda. Yani bu hakikaten asil olanın, yüksek olanın, kaliteli olanın böyle tukaka edildiği, kenara itildiği, küçümsendiği, basitliğin, sıradanlığın ve yapaylığın çok böyle, bak sadelik demiyorum. Sadelik asilliğin en üst formudur.
Doğru.
Ama o basitlik, yapaylık, sadelik, sığlık bizim şu anda resmen toplumun genel bir ne diyelim kalite kıvamına dönüştü ki bu gerçekten sıkıntılı yani.
Vaktimiz de çok azaldı Lütfü abi. Şöyle yapalım isterseniz. Hani bu eğitim konusu...
Nasıl çözeceğiz diyorsun değil mi şimdi?
Yani
çözmek zorunda değiliz Süleyman.
Tamam, bu çünkü hep yani içinde bulunduğumuz ve bir şekilde tamir ede ede, tadil ede ede gittiğimiz bir süreç.
Yani şöyle bir kere bunun farkındalığını kazanmak çok önemli. Yani herkes farkında ki şunun ya yetmiyor kardeşim, bu sistem yetmiyor. Tamam, peki nasıl, nereden başlayarak bunu çözmeye ve efendim tadile başlayacağız, tamire başlayacağız. Herkes de kendi dünya görüşünün bulunduğu kamptan bir şey söylüyor. Diyor evet. ki daha çağdaş değerleri koyun.
Doğru.
Teknolojiyi daha çok Doğru. öne çıkarın. Maneviyatı öne çıkarın, değerleri öne çıkarın. Maneviyatı ve değerleri öne çıkarın diyen insanların kendi kamplarından konuşmaya hakları yok kardeşim. O maneviyatın ve değerlerin vermiş olduğu evrenselliği kuşanmak zorundalar. Yani bakıp da böyle efendim işte din dersleri içerisinde şu yok, siyerde bu yok, işte efendim imvati müfredatta bu yok diye kısır, sığ, basit gündemlerle bu evrenselliği efendim kuşanamayız. Ne yapacağız abi? Abicim bir Latin şairi diyor ki, bak bunu Latin şairi de dedim diye de beni şimdi efendim niye kendi kültüründen örnek vermiyorsun diye tukaka edecekler de vardır biliyorum. Çünkü çok öyle linçe uğradım ben.
Doğru.
Bir Latin şairi diyor ki, bak Latin şairi diye de özellikle altını çiziyorum. Çünkü onun söylediği sözün mananın aslında tam da bir ne diyelim nebevi hakikat olduğunu göreceğiz. İnsana dair hiçbir şey bana yabancı değildir diyor. Hikmet müminin yitik malıdır der gibi yani Efendimizin ondan ilham alır gibi yani. Şimdi insana dair, hikmete dair, şu kainata dair, halife olma sırrına biz erişemediğimiz anda hakikaten sığ, basit, sıradan kalacağız ve bir takım insanların yani üzerimizde böyle alayıyla tahakküm etmesine müsaade etmiş olacağız. Ne yapmak gerekiyor? İşte o bir kere hani ya dünyanın gidişattan ben sorumluyum kardeşim. Dünyanın hangi köşesinde bir garip, bir mazlum varsa onun aslında benim yüreğimde bir yeri var diye böyle bir ufka sahip olmamız gerekiyor. Yani Kızıl Elma'yı da buna göre kurgulamak lazım. Geleceğe de bu açıdan bakmak lazım. Benim söyleyeceğim bu Süleyman'cığım.
Eyvallah. Ben de hani en azından Latin şairiyle Nasrettin Hoca'yı şimdi telif etmiş olayım. Bir de bizim kültürden bunu da siz çok anlatırdınız. Nasrettin Hoca'ya demişler ya, sen Allah dostusun, hadi şu ağacı çağır da gelsin yanına.
Keramet göster demişler.
Evet, kerametini görelim. Nasrettin Hoca da çağırmış ağacı. Ey ağaç gel bu tarafa, bakmışlar. Gelen giden yok, ağaç bekliyor. Tekrardan ey ağaç demiş, böyle gel demiş. Herkes bekliyor ki ağaç kalkacak, yürüyecek. Yine bir ses seda yok, kıpırtı yok. En sonunda Nasrettin Hoca demiş ki, eteklerini toplamış. Maksat buluşmak değil mi? Peki biz gidelim o zaman demiş ve ağacın yanına doğru gitmiş. Bugün de...
Onun bir de ilavesi var Süleyman.
Nasıl?
Diyor ki, madem benden keramet göstermemi beklediniz diyor. Hani Allah dostu diyor. Allah dostu diyor, kibir olmaz diyor. Ben tevazuyla giderim diyor yanına. O gelmiyorsa ben giderim diyor.
O zaman bugün biraz önce yaptığınız eleştiriyi de aslında bu bağlamda da anlamak lazım. Hakikaten bir şeyler değişsin, güzelleşsin istiyorsak sadece söylemekle bir şey değişmiyor. Belki bizim gidip bizzat, hani bahsettiğiniz gibi o sistemdeki eksik neyse, kızıl elma ise kızıl elma, bunun da belki öncüleri olmamız gerekiyor.
Ya ben işte orada bizim özellikle hani yakın olduğumuz kesimlerin böyle o müfredat tartışmalarındaki pozisyonlarını bu anlamda sığ buldum
evet.
Yani.
Çünkü hani buradan şöyle olsun, böyle olsun.
Hayır, bir de belli, sadece belli alanlara hasrediyoruz. Yani ya şimdi bak, çok hani bitti belki süremiz evet. Ama bir cümle olarak söyleyeyim. Bir dönem İmam Hatip derdimiz vardı. İmam Hatipleri açalım, İmam Hatipler şöyle olsun, İmam Hatipler böyle. Ya bütün liseler senin okulun kardeşim. Hepsine senin bir şekilde ulaşma gibi bir mükellefiyetin var. Belli insanları belli okullarda eğitip de yani belli kampların mensubu yapmak noktasından artık çıkalım ya lütfen ya.
Pekala, o zaman bu konuyu da böyle bitirmiş olalım. Allah peki nasip ederse bir sonraki bölümde de yine eğitimi konuşmaya devam eder.
İnşallah.
Kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önemli, hassas bir mevzuyu, eğitim konusunu bu hafta kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan ile konuştuk, masaya yatırdık. İnşallah bir sonraki hafta devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.